Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamınızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Hazreti Süleyman'ın Hayatı. Kur'an insanlara bir rahmet ve hidayet rehberi olarak indirilmiştir. Kur'an'da peygamberimizin yaşadıklarından, inkar edenlere yönelik tebliğinden ve Allah'ın dinini yaymak için yaptığı büyük mücadeleden çok önemli hikmetler aktarılır. Aynı şekilde peygamberimizden önce yaşamış olan Hazreti Musa, Hazreti Yusuf, Hazreti İsa ve Hazreti Salih gibi birçok elçinin hayatları hakkında da önemli bilgiler verilir. Onlar da peygamberimiz gibi insanları Allah'a iman etmeye davet edip ahiret gününe karşı uyarmışlardır. Her biri güzel ahlakın toplum içinde benimsenmesi amacıyla hak dinin tebliğini yapmakla sorumlu kılınmışlardır. Ayetlerde elçilerin güzel ahlakları, samimi duaları, zorluklar karşısındaki tavırları ve ihlaslı çabaları tüm insanlara bir öğüt ve hatırlatma olarak tarif edilir. Ve Allah insanlara bu kutlu elçilerin gösterdikleri yola uymalarını, onlara itaat etmelerini öğütler. Bu hidayet önderlerinin yolunda ilerleyen, sakınan ve davranışlarını düzeltenlerin, dünya ve ahiret hayatları boyunca bir korku ya da üzüntü yaşamayacaklarını müjdeler. İşte Kur'an'da bu değerli ve kutlu insanlar arasında adı geçen peygamberlerden biri de Hazreti Süleyman'dır. Hazreti Süleyman, Hazreti Nuh'un soyundan gelen, kendisine Allah katından hidayet ve yüksek ilim verilen bir peygamberdir. Allah Hazreti Süleyman'ı İsrailoğullarına uyarıcı ve korkutucu olarak göndermiştir. Ve o, Nisa suresinin 163. ayetinde bildirildiği gibi Allah katından vahiy alan peygamberlerden biridir. Allah Hazreti Süleyman'a büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lütfetmiştir. Hazreti Süleyman yaşadığı topraklarda hayatı boyunca adaletle hükmetmiş, yüksek yöneticilik ve hakimlik vasfıyla farklı toplulukları hizmetinde toplamıştır. Ancak kainattaki tüm ilimlerin, mülkün ve hükmün gerçek sahibinin alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu her zaman bilerek her işinde Allah'a yönelmiştir. Rabbimize karşı olan boyun eğici ve teslimiyetli tavrını hayatı boyunca muhafaza etmiştir. Bu programın amacı Allah'ın birçok yönden insanlara üstün kıldığı Süleyman peygamberi Kur'an'da tarif edilen özellikleriyle insanlara tanıtmaktır. Bunun sonucunda da Rabbimizin bu seçkin kulunun örnek ahlakı üzerinde düşünmektir. Hazreti Süleyman'dan bahseden ayetler öğüt almak amacıyla incelendiğinde her birinin günümüze de ışık tutan pek çok önemli öğüt ve dersler taşıdığı görülecektir. Ayrıca söz konusu kıssa birçok yönüyle ahir zamana bakmaktadır. Bilindiği gibi ahir zaman, kıyamete yakın bir vakitte Kur'an ahlakının tüm dünya üzerinde hakim olacağı ve insanlar arasında yaygın olarak yaşanacağı bir dönemdir. Geçmiş dönemlerde yaşanan ahlaksızlıklar, baskılar, zulümler, adaletsizlikler ve dejenerasyon bu kutlu dönemde ortadan kalkacaktır. Her türlü sıkıntının yerini bereket, bolluk, zenginlik, güzellik, barış ve huzur alacaktır. Teknolojide çok büyük gelişmeler yaşanacak ve bunlar tüm insanlığın hayrı ve rahatlığı için kullanılacaktır. Peygamber Efendimiz'den nakledilen hadislerde ahir zamanın pek çok özelliği tarif edilmektedir. Bu dönemde Allah, hadi sıfatını taşıyan bir şahs-ı maneviyi vesile edecektir. Bu şahs-ı manevinin adı Mehdi'dir. O, inkarcı felsefe ve ideolojileri ortadan kaldıracak ve dünyanın dört bir yanında devam eden zulüm ve kargaşayı sona erdirecektir. Mehdi'nin en önemli görevi, dinin Peygamberimiz dönemindeki şeklinde yaşanmasını sağlamak, Kur'an ahlakını insanlar arasında hakim kılmak ve tüm dünyada huzuru ve barışı tesis etmektir. Peygamber Efendimizin bir hadisinde ise Mehdi'nin Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn gibi dünyaya hükmedeceği bildirilmektedir. Hadiste Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn dönemlerinde yaşanan yeryüzü hakimiyetiyle Mehdi döneminde yaşanacak olan hakimiyetin birbiriyle çok benzeyeceğine dikkat çekilmektedir. İşte bu nedenle Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn dönemini anlatan ayetler bu bakış açısıyla incelenmelidir. Böylece her birinin ahir zamanı ve altın çağa yönelik çok önemli işaretler içerdikleri görülecektir. Ahir zamanda bilim ve teknoloji alanında gelişmeler, ekonomik ve sosyal hayatta ilerlemeler yaşanacaktır. Tüm bunlar Hazreti Süleyman kıssasındaki pek çok açıklamayla büyük benzerlikler taşımaktadır. Ayetlerdeki bu anlatımlar iman edenlerin dünya üzerinde gelişen olayları daha geniş bir perspektiften değerlendirmesine vesile olan, ufuklarını açan çok hikmetli açıklamalardır. Dolayısıyla tüm insanları ahir zamanın bu müjdesi üzerinde düşünmeye ve bunun şevk ve heyecanını birbirleriyle paylaşmaya teşvik etmek çok önemlidir. Bilinmelidir ki ahir zamanın en büyük müjdesi olan Mehdilik görevi, yüksek ahlak sahibi Türk milletinin şahs-ı manevisinde tecelli etmektedir. Yüce milletimiz, sahip olduğu Osmanlı mirasıyla giderek büyüyüp gelişmeye başlamıştır. Kur'an ahlakının bereketiyle tıpkı Hazreti Süleyman dönemindeki gibi süper bir devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl Allah'ın izniyle milletimizin Kur'an ahlakını temel alarak tüm insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaracağı kutlu bir dönem olacaktır. Bizce Mehdilik budur. Hazreti Süleyman Allah'ın kendi katından mülk ve hikmetle desteklediği, bir fazl verdiği ve zeburu vahyettiği üstün ilim sahibi kulu Hazreti Davud'un oğludur. Allah Sad suresinde "Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik" şeklinde buyurmaktadır. Allah Hazreti Süleyman'ı aynı Hazreti Davud gibi İsrailoğullarına peygamber olarak göndermiştir. Onu hidayete ulaştırmış, salih kullarından biri olarak saymış ve diğer peygamberler gibi alemlere üstün kılmıştır. O da diğer peygamberler gibi insanları Allah'a iman etmeye, şirk koştukları ilahlarından uzaklaşmaya, Allah'ın emir ve tavsiyelerine uymaya davet etmiştir. Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın Allah'a kendisine hiç kimseye nasip olmayan bir mülk armağan etmesi için dua ettiği bildirilir. Hazreti Süleyman'ın duasına Allah icabet etmiş ve onu kendi katından çok büyük nimetlerle ve üstün ilimlerle desteklemiştir. Ona hiç kimsenin ulaşamayacağı bir mülk, görkemli bir saltanat, eşi ve benzeri bulunmayan bir hakimiyet vermiştir. Hazreti Süleyman'ın hayatından bazı bölümlerin aktarıldığı Kur'an'da bu zenginlikten, güç ve iktidardan sahip olduğu ilimleri kullanış şeklinden pek çok detay verilir. Bütün bunlardan başka Hazreti Süleyman'a hüküm verme yetkisi de verilmiştir. Peygamberlerin hayatlarını incelediğimizde verdikleri kararlarda, uygulamalarında, konuşmalarında Allah'ın kendilerine lütfettiği üstün bir ilmin getirdiği akıl ve hikmet açıkça ortaya çıkmaktadır. Hazreti Süleyman da kendisine hüküm ve ilim verilmiş bir peygamberdir. O yaşadığı süre boyunca aynı babası Hazreti Davud gibi hak ile hükmetmiş, kendisine gelen her türlü anlaşmazlığı en adil şekilde çözüme kavuşturmuştur. Adalet sisteminin başarıyla yürütülmesi için her şeyden önce adil yöneticilere, adaletle hükmeden iman sahibi insanlara ihtiyaç vardır. Hazreti Süleyman'ın dönemi de bu adalet anlayışının gerçek anlamda yaşandığı bir dönemdir. Ayetlerden Hazreti Süleyman döneminde adil bir yargılama sistemi olduğu anlaşılmaktadır. davalara bakan ve adaletle hüküm veren kişiler Hazreti Süleyman ve Hazreti Davud'dur. Hüdhüd adlı kuşun gerekli bir zamanda ortadan kaybolması üzerine Hazreti Süleyman'ın söylediği söz bu konuda dikkat çekicidir. Neml suresindeki ayetlerde bildirildiği gibi Hazreti Süleyman önce Hüdhüd'ün kendisini savunmasına fırsat vermiş, onu dikkatle dinlemiş, ani bir kararla cezalandırmamıştır. Onun açık bir delil getirmesini beklemiştir. İşte üstün ilim sahibi Hazreti Süleyman'ın adil tavrının bir örneği Hüdhüd'ün kaybolmasının ardından gösterdiği bu tutumdur. Bu ayrıca adil yöneticilerin iş başına geldiğinde nasıl bir tutum izleyeceklerinin de bir göstergesidir. Hazreti Süleyman, Allah'ın kendisine büyük bir mülk verdiği, üstün ilim sahibi bir peygamberdir. Örneğin, alemlerin Rabbi olan sonsuz ilim sahibi Allah, Hazreti Süleyman'a kuşların konuşma dilini öğretmiştir. Bu üstün ilim sayesinde de ordusunda kuşlardan oluşan bir bölük kurmasını sağlamıştır. Hazreti Süleyman bu vesileyle kuşlarla bağlantı kurmuş, onlara dilediği şekilde hükmedebilmiştir. Bu durum tümüyle Allah'ın Hazreti Süleyman'a olan rahmetinin bir sonucudur. Bunun farkında olan Süleyman peygamber, Kur'an'da bildirildiği üzere halkına yaptığı açıklamada bu ilmi kendisine Allah'ın öğrettiğini özellikle belirtmiştir. Bu ilmin kendisine ait bir özellik olmadığını ve insanın sadece Allah'ın öğretmesiyle böyle bir ilme sahip olabileceğini vurgulamıştır. Böylece Allah'a olan teslimiyetini ve muhtaçlığını açıkça ifade etmiştir. Neml suresinin 16. ayetinde şöyle bildirilir. Ey insanlar! Bize kuşların konuşma dili öğretildi ve bize her şeyden verildi. Gerçekten bu apaçık bir üstünlüktür. Hazreti Süleyman kıssasındaki bu bilgiden çıkan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Kuşların diğer insanların duyamadığı özel bir dalga boyunda kendilerine has bir konuşmaları vardır. Hazreti Süleyman'a bu özel frekanstaki konuşmayı anlayabilecek bir ilim verilmiştir. Bu teknolojik bir imkanla da olmuş olabilir. Süleyman peygamber kuşların bu farklı frekanslardaki sesli iletişimini anlaması sayesinde onlara çeşitli emirler vermiş, kuşlar da onun bu emirlerini yerine getirmiş olabilirler. Hazreti Süleyman kuşları kimi zaman haber taşımada, kimi zaman da istihbarat toplamada kullanmış ve bu şekilde çok önemli sonuçlar elde etmiştir. Bu ilim onun diğer ülkelerle iletişimini kolaylaştırmış, çok zor ulaşılabilecek bölgelere rahatlıkla ulaşmasına imkan vermiştir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Bu ayetle ahir zamanda benzeri kullanılacak olan üstün bir teknolojinin varlığına da dikkat çekiliyor olabilir. Bu kıssada geçen kuşlarla bildiğimiz kuşlara değil, bugün kullanılmakta olan pilotsuz uçaklara işaret ediliyor olması da muhtemeldir. Bunların dışında Hazreti Süleyman diğer ülkeler ve düşmanları hakkında istihbarat elde etmek için kuşlara verici yerleştirmiş olabilir. Bu şekilde hem görüntü hem de ses kaydı elde etmiş, elde ettiği kayıtları da ülkesinin yönetiminde çeşitli şekillerde kullanmış olabilir. Hazreti Süleyman'ın cinler ve şeytanlar üzerinde büyük bir hakimiyeti olduğu da bilinmektedir. Allah Sebe suresinin 12. ayetinde, ''Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı.'' şeklinde bildirmektedir. Enbiya suresinin 82. ayetinde ise, ''Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan kimseleri de emrine verdik.'' şeklinde buyurmaktadır. Bu yönüyle düşünüldüğünde kuşlardan kasıt, kuş görünümündeki cinlerden meydana gelen bir ordu da olabilir. Ayrıca bir başka ihtimal de ayette söz edilen kuşların cinler vasıtasıyla yönlendiriliyor olmasıdır. Ve Süleyman peygamber de cinler vasıtasıyla kuşlara istediği tüm işleri yaptırmış olabilir. Kur'an Allah'ın kıyamete kadar tüm insanlar için geçerli kıldığı kitabıdır. Dolayısıyla Hazreti Süleyman kıssasında anlatılan olayların benzerleri ahir zamanda da yaşanacak olabilir. Bu ayetler Allah'ın cinleri ve şeytanları ahir zamanda da insanların hizmetine vereceğine işaret olabilir. Yine bu kıssada işari manada dikkat çekilen yüksek teknolojiden ahir zamandaki insanların çok yoğun olarak istifade edeceğine dikkat çekiliyor olabilir. Neml suresinin 18. ayetinde şöyle bildirilir. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki, "Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin." Bu ayetle ilgili olarak şu gibi yorumlar yapılabilir. Dişi karınca vadiye gelenlerin Hazreti Süleyman'ın ordusu olduğunu anlamaktadır. Burada son derece şuurlu bir tanıma vardır. Bu vadide bulunan karıncaların kendi aralarında konuşmaları, çevrelerinde olup biten olayların tam olarak şuurunda olmaları, farklı bir topluluk olabileceklerine işaret olabilir. Bu şuurlu davranış, söz konusu canlıların cin olma ihtimalini akla getirmektedir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Ayrıca burada herhangi bir karıncadan bahsedilmemektedir. Karınca vadisi denen özel bir yere ve özel karıncalara dikkat çekilmektedir. Bu da söz konusu canlıların cin olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ayetin devamında Hazreti Süleyman'ın karıncaların kendi aralarındaki konuşmalarını duyması bildirilir. Bu ayetlerde ahir zamanda bilgisayar teknolojisinde yaşanacak olan gelişmelere yönelik bazı dikkat çekici işaretler bulunuyor olabilir. Günümüzde Silikon Vadisi terimi teknoloji dünyasının merkezini ifade etmektedir. Hazreti Süleyman kıssasında da bir karınca vadisinden bahsedilmesi son derece manidardır. Allah bu ayetle ahir zamanda yaşanacak olan ileri bir teknolojiye dikkat çekiyor olabilir. Ayrıca günümüzde karıncalar ve bazı böcek türleri yüksek teknoloji alanında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu canlılar örnek alınarak geliştirilen robot projeleri, savunma sanayinden teknoloji alanına kadar pek çok alanda hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Ayette bu gelişmelere de işaret olabilir. Karıncalar örnek alınarak geliştirilen projelerin en ünlüsü, farklı ülkelerde birbirinden bağımsız olarak yürütülen robot karınca ordusu projeleridir. Örneğin Virginia Politeknik Enstitüsü ve Virginia State Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, küçük, ucuz ve basit robotların geliştirilmesini hedeflemektedir. Amaç hepsi fiziksel olarak birbirinin aynı olan bu robotlardan bir robot ordusu oluşturmaktır. Proje yetkilileri bu robotların kullanışlı olmalarının nedenini şu şekilde açıklamaktadırlar. Grup şeklinde hareket etmeleri, koordinasyon içinde bir takım gibi fiziksel işleri yerine getirmeleri ve ortaklaşa karar almaları. Bu robot ordularının tüm mekanik ve elektrik tasarımları bir karınca topluluğunun davranışları göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Böcek olan eşlerine benzerlikleri nedeniyle kendilerine karınca ordusu robotları denmektedir. Karınca ordusu robot sistemi başlangıçta bir materyal taşıma sistemi olarak tasarlanmıştır. Bu senaryoya göre birçok küçük robot ortaklaşa cisimleri kaldırıp nakletmek için görevlendirilecekti. Daha sonra farklı görevlerde de kullanılmalarına karar verildi. Konuyla ilgili bir yayında bu robotların ne amaçla kullanılacağı şu şekilde tarif edilmektedir. Nükleer ve tehlikeli madde temizliği, madencilik malzeme çıkartma ve kurtarma, mayın temizleme, istihbarat ve nöbet, gezegen yüzeylerinin araştırılması ve kazı. İsrail parlamentosuna sunulmuş olan bir raporda ise karınca robot projeleri şu şekilde tarif edilmektedir. Karınca robotlar ortak bir hedefi gerçekleştirmek için tasarlanmış fiziksel varlıklardır. Bunların çok sınırlı enerji kaynakları kullandıkları ve çalışma alanlarında birçok izler bırakarak iletişim kurdukları görülüyor. İşlerin bu robotlar arasındaki dağılımı ya merkezi kontrol sağlayan ve diğer ajanlara talimat gönderen bir birey tarafından gerçekleştirilebilir, ya da bireylerin önceden itaat etmeleri koşuluyla verilen bir görevin tamamlanması da sağlanabilir. Üçüncü bir yolsa, iş sırasında bu işbirliğinin doğal olarak önceden karar vermeksizin ortaya çıkmasıdır. Bunların kullanım amacı araştırma, harita çıkartma, bir evin zeminini temizleme, bilinmeyen bir gezegeni keşfetme ya da bir mayın alanını temizleme olabilir. Bu örneklerde de görüldüğü gibi günümüzde karıncaların sosyal yaşamları pek çok projenin temelini oluşturmaktadır. Karıncalar örnek alınarak gerçekleştirilen robot teknolojileri insanlara faydalar sağlamaktadır. İşte bu nedenle Hazreti Süleyman kıssasında karıncalara ve bunların bulunduğu vadiye dikkat çekilmesi son derece önemlidir. Allah bu ayetle Hazreti Süleyman dönemindeki teknolojik gelişmelere dikkat çekiyor olabilir. Örneğin ayetlerde geçen karıncalar ifadesiyle robotlardan oluşan bir orduya işaret ediliyor olabilir. Hazreti Süleyman'ın emrinde çalışan cinlerin ve şeytanların yardımıyla çok yüksek teknolojiye sahip robotlardan oluşan bir ordu kurmuş olması muhtemeldir. Kendisi ayrıca bunları çeşitli görevlerde istihdam etmiş olabilir. Ayetlerde ahir zamanda robot teknolojisinde yaşanacak olan gelişmelere işaret ediliyor olabilir. Zira robotların insan yaşamında önemli bir rol alacakları, pek çok ağır işi insanların yerine yapıp onların hayatlarını daha konforlu hale getirecekleri açıktır. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Hazreti Süleyman kıssası, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hadislerinde de bildirdiği gibi ahir zamana yönelik birçok işaret taşımaktadır. Ahir zamanda teknolojinin son derece ilerleyecek olması da Mehdi'nin Hazreti Süleyman'ınkine benzer bir dünya hakimiyetine işaret ediyor olabilir. Hazreti Süleyman, Allah'ın kendisine çok büyük mülk, üstün bir ilim ve kudret nasip ettiği çok değerli bir peygamberdir. Rüzgarın, cinlerin ve kuşların emrine verilmiş olması, bu kutlu insanla ilgili olarak Kur'an'da haber verilen bilgilerden birkaçıdır. Örneğin Allah, rüzgarı Hazreti Süleyman'ın emrine vermiş ve çeşitli işlerinde bir araç olarak kullanmasına imkan sağlamıştır. Bununla Hazreti Süleyman döneminde ve aynı şekilde ahir zamanda rüzgar enerjisinin teknolojide kullanılacağına işaret ediliyor olabilir. Hazreti Süleyman'ın emrine fırtına biçimindeki rüzgarın verildiğinin belirtilmesiyle ahir zamanda gelişecek yüksek uçak teknolojisine de dikkat çekiliyor olabilir. Sebe suresinin 12. ayetinde "Sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay olan rüzgara boyun eğdirdik" ifadesi yer almaktadır. Bu ayette Hazreti Süleyman'ın çeşitli bölgeler arasında hızlı bir şekilde hareket ettiğine dikkat çekiliyor olabilir. Hazreti Süleyman'ın kendi döneminde günümüzdeki uçak teknolojisine benzer bir teknolojiyi kullanıp rüzgarla hareket eden vasıtalar meydana getirmiş olması muhtemeldir. Bunlar aracılığıyla da birbirine uzak mesafeleri kısa sürede almış olabilir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Allah'ın Hazreti Süleyman'ın emrine verdiği büyük nimetlerden biri de erimiş bakır madenidir. Sebe suresinin 12. ayetinde "erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık" ifadesi yer almaktadır. Bu ayeti farklı şekillerde yorumlamak mümkündür. Hazreti Süleyman emrindeki şeytan ve cinleri kullanarak erimiş bakırdan hem dekorasyon hem de kullanım amaçlı geniş çanaklar, kazanlar ve heykeller yaptırmış olabilir. Nitekim bu çanak, kazan ve heykellerden ayetin devamında söz edilmektedir. Hazreti Süleyman'ın bizzat kendi tarifleriyle emrindekilere çok ihtişamlı sanat eserleri yaptırması, onun çok güçlü bir estetik ve sanat anlayışına sahip olduğuna da dikkat çekmektedir. Erimiş bakırın kullanılmasıyla Hazreti Süleyman döneminde elektrik kullanılan yüksek bir teknolojinin varlığına da işaret ediliyor olabilir. Bilindiği gibi bakır, elektriği ve ısıyı en iyi ileten metallerden biridir ve bu yönüyle elektrik sanayinin temelini oluşturmaktadır. Dünyada üretilen bakırın önemli bir bölümü elektrik sanayinde kullanılmaktadır. Hazreti Süleyman döneminde yüksek miktarda üretilen elektrik, inşaat ve ulaşım gibi pek çok alanda kullanılmış olabilir. Ayette geçen sel gibi akıttık ifadesi de bu kullanımın çok geniş alanlara yayıldığına işaret ediyor olabilir. Ayette geçen aynel kıtri ifadesi bazı müfessirler tarafından petrol olarak yorumlanmaktadır. Günümüzde petrol, yüksek teknolojinin en temel ham maddesidir. Hazreti Süleyman da petrolü, kendi döneminin teknolojisinin işleyişinde çok yoğun olarak kullanmış olabilir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Allah'ın Hazreti Süleyman'a verdiği bir diğer nimet de bir takım şeytan ve cinleri ona hizmetçi kılmasıdır. Hazreti Süleyman emrine verilen cin ve şeytanları ordusunda, sanatsal çalışmalarında ve inşa faaliyetlerinde türlü görevler vererek kullanmıştır. Hazreti Süleyman'ın emrine şeytanların verilmesi ona Allah'tan çok büyük bir lütuftur. Çünkü şeytan yeryüzünün pek çok ilmine ve dünya üzerinde gerçekleşen olayların gizli veya açık bilgilerine sahip bir varlıktır. Böyle bir ilme sahip olan bir varlığı emrinde bulundurmak, Hazreti Süleyman'a diğer ülkelerle olan ilişkilerinde kolaylıklar sağlamış olabilir. Aynı zamanda kendi ülkesini yönlendirmesinde çok büyük yardımı da olmuş olabilir. Enbiya suresinin 82. ayetinde Hazreti Süleyman'la ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan kimseleri de emrine verdik. Biz onların koruyucularıydık. Hazreti Süleyman'ın ayette bildirilen bu dalgıç şeytanları çok farklı görevlerde istihdam etmiş olması muhtemeldir. Şeytanlar istihbarat ya da askeri amaçlı görevler almış olabilecekleri gibi bilimsel görevler de yapmış olabilirler. Örneğin Hazreti Süleyman onları deniz altındaki zenginliklerin işlenerek insanların hizmetine sokulması için gerekli araştırmaların yapılması gibi görevlerde kullanmış olabilir. Ayrıca Enbiya suresindeki bu ayetten sadece toprak üstünün değil deniz altının da işlenmesinin önemi anlaşılmaktadır. Ancak deniz altındaki petrol, altın gibi kıymetli madenlerin çıkarılıp işlenmesi, insanlara faydalı ve kullanılır hale getirilmesi için çok yüksek bir teknoloji gerekmektedir. Geçmişte şeytanlar Hazreti Süleyman'a bu teknik desteği ve insan gücünü sağlamış olabilirler. Ahir zamanda ise Allah'ın insanların hizmetine verdiği modern teknolojik aletler, araçlar ve denizaltılar sayesinde denizaltı zenginliklerinin ortaya çıkarılması daha da kolaylaşmaktadır. Ayette bu yönde bir işaret olması muhtemeldir. Ayette ayrıca deniz altında bulunan inci, mercan gibi süs eşyalarının ve diğer nimetlerin değerlendirilmesine de dikkat çekiliyor olabilir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Bu ayetin sonunda Allah, "Biz onların koruyucularıydık" şeklinde belirtmektedir. Bu ayetle Hazreti Süleyman'ın emrinde denizin derinliklerinde görev yapan dalgıç şeytanların, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın kontrolünde olduğu bir kez daha hatırlatılmaktadır. Allah, şeytanların hiçbir şekilde Hazreti Süleyman'a isyan etmelerine imkan tanımayacak bir gücü de kendinden bir rahmet olarak peygamberine armağan etmiştir. Hazreti Süleyman, Allah'ın kendisine lütfettiği tüm gücü ve mülkü, Allah'ın dinini en güzel şekilde temsil ve tebliğ etmek için kullanmıştır. Böylece Rabbimizin eşsiz ve görkemli saltanatının herkes tarafından fark edilmesine vesile olmuş ve bu yolla din ahlakını yaymıştır. Onun bu akıl, ilim ve sanat gücü karşısında insanlar Allah'a iman etmeleri için yapılan davete daha kolay teslim olmuşlardır. Hazreti Süleyman, Allah'a olan bağlılığının karşılığını en güzel şekilde almış ve tüm dünyaca bilinen çok büyük bir hakimiyet elde etmiştir. Binlerce yıldan beri Hazreti Süleyman'ın güç ve iktidarı pek çok insanın gözünü kamaştırmış, çeşitli romanlara, tablolara, filmlere konu olmuştur. Ancak bu konuda özellikle vurgulanması gereken bir husus bulunmaktadır. Ayetlerde tüm bu nimetleri verenin, İlimleri kavratanın ve tüm olayları yapanın gerçekte alemlerin Rabbi olan Allah olduğu belirtilmektedir. Hazreti Süleyman'ın her yaptığı Allah'ın dilemesi ve takdiriyle gerçekleşmektedir. Örneğin Allah Enbiya suresinin 79. ayetinde Süleyman'a hükmü kavrattık şeklinde buyurmaktadır. Bu ayetten hiçbir insanın Allah dilemedikçe hiçbir hikmeti fark edemeyeceği, hüküm veremeyeceği anlaşılmaktadır. Bir insanın kendi kudretiyle bir olayı kavraması, yargıya varıp bir hüküm vermesi kesinlikle mümkün değildir. Çünkü hükmü veren Allah'tır. O hüküm ve hikmet sahibi olandır. Kararı veren kişi ise ancak bir vesiledir. Allah dilediği için o kararı verebilmektedir. Süleyman'a hükmü kavrattık şeklindeki ayetin devamında dağların ve kuşların Hazreti Süleyman'ın babası olan Hazreti Davud'la birlikte boyun eğdikleri belirtilir. Daha sonra da bunları yapanlar bizdik şeklinde bildirilmektedir. Hazreti Davud'a giyim sanatını öğreten, rüzgara boyun eğdiren, erimiş bakırı Hazreti Süleyman'ın emrine akıtan Allah'tır. Allah Enbiya suresinin 81. ayetinde biz her şeyi bilenleriz şeklinde buyurmaktadır. Hiçbir insanın Allah dilemedikçe bir ilme sahip olması mümkün değildir. Kişi yıllardır okuduğu ya da öğrendiği bilgiler neticesinde kendini bilgili bir insan olarak görebilir. Ancak ilmi verenin Allah olduğunu asla unutmamak gerekir. Çünkü bir insanın herhangi bir ilme sahip olması, Allah'ın o kişiye kaderinde bir ilim vermesinin bir sonucudur. Bu gerçeği meleklerin Bakara suresinin 32. ayetinde bildirilen sözleri açık şekilde ifade etmektedir. Ayette şöyle buyurulur. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Hazreti Süleyman, Kur'an'da övgüyle bahsedilen peygamberlerdendir. Allah ayetlerinde Hazreti Süleyman'ın eşi ve benzeri görülmemiş, çok güçlü bir orduya sahip olduğunu bildirir. Bu ordu cinlerden, kuşlardan ve insanlardan oluşmaktadır ve çok güçlü bir istihbarat ağıyla desteklenmektedir. Neml suresinin 17. ayetinde şöyle haber verilmektedir. Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Dikkat edilecek olursa ayette Hazreti Süleyman'ın tek bir ordusunun değil, ordularının olduğundan bahsedilmektedir. Bu çoğul kelime onun ordusunun gücünün ve sayıca üstünlüğünün de bir ifadesidir. Hazreti Süleyman'ın ordusunun en dikkat çekici yönlerinden biri ise disiplinidir. Cinler, kuşlar ve insanlar gibi üç farklı topluluk aynı ordu içinde büyük bir uyumla görev almaktadır. Ordudaki düzende en ufak bir aksaklık yaşanmamaktadır. Hazreti Süleyman ordusunu düzenli olarak teftiş etmekte, bir aksaklık olduğunda bunu hemen fark etmekte ve gereken önlemleri almaktadır. Disiplini bozacak hareketlerde bulunulmasına kesinlikle izin vermemektedir. Ordusunun cinler ve şeytanlarla desteklenmesi de Hazreti Süleyman'a pek çok açıdan üstünlük sağlamıştır. Bu varlıklar insanların yapamadıkları pek çok şeyi kolaylıkla yapabilirler. Araf suresinin 27. ayetinde "O ve taraftarları kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizleri görmektedir" şeklinde bildirildiği gibi kendilerini göstermeden insanları görebilirler. Bu özellik cinlere istihbarat konusunda çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Hazreti Süleyman'la ilgili bilgi verilen Sad suresinin 38. ayetinde ise şöyle buyurulmaktadır. Böylece rüzgarı onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi. Şeytanları da, her bina ustasını ve dalgıç olanı ve kötülük yapmamaları için sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini. Dikkat edilirse ayette sağlam kementlerle birbirine bağlanmış ifadesi geçmektedir. Bu ayet, Hazreti Süleyman'ın hizmetine verilmiş olan cin ve şeytanlar üzerinde çok büyük bir hakimiyetinin olduğuna işaret etmektedir. Bu bilgiler, Hazreti Süleyman'ın hakimiyetinin sadece dindar ve teslim olmuş cinleri değil, inkarcıları da kapsadığını ortaya koymaktadır. Bu ayetten, Hazreti Süleyman'ın şeytanları, şeytanın etkisi altındaki insanları ve dinsiz kimseleri zararsız hale getirdiği anlaşılmaktadır. Dahası onları İslam'a faydalı hale getirmiş, onlara çeşitli görevler vermiştir. Allah bu ayette İslam ahlakının yaşandığı bir ortamda şeytani mizaca sahip olan kötü niyetli insanların topluma zarar vermelerinin engellenmesi gerektiğine işaret ediyor olabilir. bu kimseleri Allah yolundaki bir hizmette görevlendirmekse, hem olası zararları engelleyecek, hem de İslam adına bir fayda oluşmasına vesile olacaktır. Ayrıca bu ayetle insanlara zulmeden, yeryüzünde fitne çıkaran şeytan karakterli kişilerin, iyi bir kontrol sistemiyle denetlenmeleri gerektiğine de işaret ediliyor olabilir. Bu kişilerin halkın arasına karışarak insanlara zarar vermeleri engellenmelidir. Bunlardan başka ayette Allah, ahir zamanda suçluların cezalandırılmasında uygulanacak olan yöntemlere dikkat çekmiş olabilir. O dönemde suçluların topluma zarar vermeleri engellenecek, bu kişiler çeşitli hizmetlerde çalıştırılarak insanlara faydalı hale getirilecek olabilirler. Bunların yanı sıra ayette bildirilen sağlam kementler ifadesiyle Allah, ahir zamanda kullanılan elektronik pranga benzeri bir güvenlik sistemine de dikkat çekiyor olabilir. Bu şekilde söz konusu kişilerin kaçmaları hem kendilerine hem de çevrelerindeki insanlara zarar vermeleri engellenecektir. Kur'an'da Hazreti Süleyman ve Sebe Melikesi arasında geçen olaylardan da haber verilir. Hazreti Süleyman'ın Melike'den hediyeler getiren ulaklara seslenişi bunlardan biridir. Neml suresinin 37. ayetinde şöyle buyurulur. Sen onlara dön, biz onlara öyle ordularla geliriz ki onların karşı koymaları mümkün değil ve biz onları oradan horlanmış, aşağılanmış ve küçük düşürülmüşler olarak sürüp çıkarırız. Hazreti Süleyman kendisine gönderilen hediyeleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu davranışıyla da Sebe Melikesi'nin kendisine teslim olması konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstermiştir. Bu ayetten ayrıca Hazreti Süleyman'ın ordusunun o dönemde hiçbir ülkenin ordusunun karşı koyamayacağı kadar üstün bir güçte olduğu da anlaşılmaktadır. Nitekim Sebe yöneticileri bu haberi aldıklarında teslim olmaktan başka bir çareleri olmadığını anlamışlardır. Bu da onların Hazreti Süleyman'ın ordusunun yenilmezliğini bildiklerinin bir göstergesidir. Hazreti Süleyman'ın Kur'an'da bildirilen en önemli özelliklerinden biri ise hiç şüphesiz sahip olduğu üstün ahlakıdır. O hayatı boyunca insanları Allah'ın razı olacağı din ahlakını yaşamaya davet ederken kendisi de derin imanı ve güzel ahlakıyla tüm insanlara örnek olmuştur. Hazreti Süleyman'ın hayatıyla ilgili olan Kur'an ayetlerinde en çok dikkat çekilen konulardan biri, onun her yaptığı işte sürekli Allah'a yönelmesi, ona dua etmesi ve her isteğini Allah'a açmasıdır. Hazreti Süleyman, putperestliğin yaygın olduğu bir dönemde yaşamış, ancak hiçbir zaman hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamıştır. Sadece Allah'ın rızasını gözetmiş ve Allah'ın dinini hakim kılmak için hiçbir insanın ya da varlığın rızasını gözetmeden ihlasla yaşamıştır. Puta tapan Sebe ülkesini imana davet ederken de onları Allah'a teslim olmaya davet etmiş, güneşe secde etmekten vazgeçmelerini istemiştir. Hazreti Süleyman herhangi bir zorlukla, sıkıntıyla ya da bir nimetle karşılaştığında hemen Allah'a yönelen bir peygamberdir. Her konuşmasında Allah'ı zikretmekte, her kararını Allah'ın adını anarak vermektedir. Nitekim Kur'an'da bildirildiği üzere Allah Hazreti Süleyman'ı çeşitli olaylarla denemiş, o da her seferinde çok güzel bir ahlakla karşılık vermiştir. Hazreti Süleyman denendiğinde aklına ilk gelen her zaman Allah'a dua etmek, onun bağışlayıcılığına ve rahmetine sığınmak olmuştur. Hazreti Süleyman sadece zorluk anlarında değil, herhangi bir başarı ya da zafer anında da aynı ahlakı göstermiş, daima tevazulu ve Allah'a karşı aczini bilen bir kul olmuştur. Elde ettiği her başarının Allah'tan bir deneme olduğunu hemen fark etmiş, başarılar karşısında son derece tevazulu bir karşılık vermiştir. Bu ihlaslı karşılık, onun her türlü başarının da her türlü zorluk gibi Allah'tan bir deneme olduğunu bilmesinin bir sonucudur. Allah Hazreti Davud gibi Hazreti Süleyman'ı da daha önce hiç kimseye verilmemiş nimetlerle seçkin kılmış, ona Allah'a şükretmesine vesile olacak lütuflarda bulunmuştur. Hazreti Süleyman bu nimetlere karşı her zaman şükredici olmuş, tevazulu ve ihlaslı davranmış, her işinde Allah'a yönelmiştir. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi o, bütün nimetlerin ve üstün özelliklerin Allah katından bir deneme olduğunun şuurundadır. Neml suresinin 19. ayetinde Hazreti Süleyman'ın karıncaların konuşmalarını duyduktan sonra hemen Allah'a yöneldiği ve dua ettiği bildirilmiştir. Ayette şöyle buyurulmaktadır: "Rabbim, bana, anneme ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat." Süleyman peygamber kendisine verilen nimetler karşısında her zaman bunların gerçek sahibinin Rabbimiz olduğunu bilerek hareket eden bir insandır. Nitekim her tavrı ve sözüyle tek hedefinin Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu da göstermiştir. Allah onun bu samimi ve ihlaslı ahlakının karşılığını en güzel şekilde vermiştir. Sad suresinde Hazreti Süleyman, "Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır" ayetiyle müjdelenmektedir. Neml suresinin 15. ayetinde ise Allah, Süleyman peygamberi ve babası Hazreti Davud'u inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kıldığını bildirmektedir.
Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.